Ayrım 22. Kültürden İrfana. Cemil Meriç. Sayfa 283. Hamit ve Deha. Dahi romantik çağın aşırı coşkunluklarını ifade eden bir sıfat, müphem ve karanlık. Fransız edebiyatının büyük nazariyecilerinden La Harpe, bu zıpçıklı sıfattan hiç hoşlanmazmış. İçi boş, hudutları meçhul, tarifi imkansız ve herkesin dilediği gibi kullandığı bu lafız, La Harpe'ın klasik ve akılcı zevkine aykırı düşer. Bununla beraber jeni lafzı o Yavuz belagatçının bütün yıldırımlarına karşı koyar, yaşar ve yayılır. Çünkü zaferleriyle sarhoş bir neslin bayrağıdır. Cihan şümullüğünün sırrı müphemiyetindedir. Muallim Naci, "Monşer buna denmez mi jeni, etmeli insaf" diye yeni lafızla alay ederken, talebesi Fikret, Avengi tesavirinde Hamid'i ebedileştirirken Deha'ya şöyle seslenir. Deha, ey neyir esrarı fusat zarı ilhamın, senin pişani Hamid midir evrengi aramın? Tokadizade Şekip, Fikret'in bu iltifatını yavanlaştırarak tekrar eder. Ettin bizi aşina Deha'ya, faniye nasip olan bekaya. Rıza Tevfik, Hamid'in felsefi fikirlerini şerh etmek için koca bir kitap yazar. Rıza Tevfik, Abdülhak Hamid ve Mülahazat-ı Felsefeyyesi Hamidname. Kanaat Matbaası, İstanbul, 1334/1918, 500 sayfa. Eser, Abdullah Uçman tarafından yeni harflerle yayımlanmıştır. Rıza Tevfik, Abdülhak Hamid ve Mülahazat-ı Felsefiyesi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1984, 437 sayfa. Bu muhabbetler şüphesiz ki yersiz değildir. Filhakika, Hamid'in şiiri üç kıtaya ferman dinleten bir imparatorluğun sesidir. Büyük ırmaklar gibi coşkun ve bulanık. Hamid'e dahi sıfatını verebilir miyiz? Neden vermeyelim? Lamartine, Musse, hatta Hugo ne kadar dahi ise Hamid de o kadar dahidir. Yalnız üstad bu aşırı iltifattan pek hoşlanmazmış. Kendisine dahi tacı giydirmek isteyenlere dahi dahi, ben dahi değil bahiyim diye karşılık verirmiş. Klasiklere yakışan bir mahviyet mi, fazla gerçekçi bir övünme mi bilemiyorum. Okuduğum edebiyat tenkitlerinden en çok beğendiğim Rıza Tevfik Bey'in Hamidnamesidir. Bir şairin ilham dünyasına bu kadar gür bir ışık tutan başka bir eser hatırlamıyorum Türkçe'de. Üzüntüyle belirtelim ki, edebiyat tarihçilerimizden pek azı, ağzına kadar bilgi ve düşünce dolu olan bu nefis kitabı okumak sabrını, daha doğrusu dirayetini göstermiştir. Zavallı Hamid, o şahikalar ve girdaplarla örülü şiirler, zamanımızın sığ irfanına hitap edebiliyor mu? Bir çağın göklere çıkardığı şairi azamı anlamak için ilk iş dilimizi öğrenmek. Eserlerinden yapılacak titiz bir seçme, asrımızın da gelecek asırların da zevkine sunabileceğimiz muhteşem bir bedia olabilir. Kuğunun Son Şarkısı. Yahya Kemal'in 20. ölüm yıldönümü münasebetiyle Cemil Meriç'le sohbet. Konuşan Ahmet Turan Alkan. Divan Dergisi, Kasım 1978. Soru. Size göre Yahya Kemal bir Jön Türk sayılabilir mi? Hiç değilse hayatının belli bir döneminde. Cevap. Şair, çağının bütün emellerini, bütün heyecanlarını dile getiren adamdır. Cemiyet, zaman zaman buhran geçirir, emelleri hasta, heyecanları fanidir. Elbette ki cemiyetin yükselen sesi ve konuşan dili olan şair de, kucağında taşıdığı toplumun buhranlarını aksettirecektir. İnsanı bütün olarak ele almak, geçtiği merhaleleri seciyenin esas unsuru saymamak ve hükmü hayatının bütünü hesaba katılarak vermek lazımdır. Şair insanların en hassasıdır. Elbette çevresindeki çeşitli fikir cereyanlarından müteessir olacak, onları nameye, ahenge kalbedecektir. Yahya Kemal, devlet-i aliyenin tarihe karıştığı, vatan ufkunu kara bulutların istila ettiği bir devirde yaşıyordu. Bir yoklayış, bir arayış, bir çırpınış devriydi bu. Ülkelerden ve tarihlerinden kopan yeni bir arz-ı mevut hayaliyle büyülenen, serap peşindeki bir avuç müstariple zaman zaman birleşecektir şair. Ama bu yol arkadaşlığı hiçbir zaman uzun sürmeyecek ve Yahya Kemal vicdanının sesine, tarihin ihtarlarına kulak kabartarak ülkesinin asırlık değerlerine koşmakta tereddüt etmeyecektir. Ufak tefek inhiraflar büyük şairin asıl istikameti hakkında şüphe uyandırmamalıdır. Yahya Kemal bütün hüviyetiyle Türktür. Jön Türk değil, gerçek Türk. Soru: Yahya Kemal'in Nev Yunaniliği hususunda ne düşünüyorsunuz? Cevap: Nev Yunanilik de Avrupa'dan gelen bir modaydı. Batı kültürüne açık olan bir şairin nezleye tutulur gibi yeni cereyana yakalanması bizi şaşırtmamalıdır. Nev Yunanilik, üstatta gelip geçici bir hastalık, bir nevi büyüme hastalığıdır. Çevresinden alaka görmeyince bu gençlik günahından istiğfar etmiş ve asıl sesini bulmuş, başka bir kelimeyle kendisi olmuştur. Soru: Beyaz lisan tabiriyle Yahya Kemal ne kastediyordu? Cevap: Yahya Kemal, Türkçenin şiiriyetine, musikisine, güzelliğine aşıktı. Dilin bütün curufundan temizlenmesini, lekesiz ve pırıl pırıl bir ifade vasıtası haline gelmesini istiyordu. Beyaz lisan, bir şairin uydurduğu talihsiz bir terkip. Batı dillerinde beyaz şiir diye bir tabir vardır. Milton, Kaybolan Cenneti bu beyaz nazımla kaleme almıştır. Beyaz nazım, kafiyeyi atan ve mısraların kendi iç musikisini suni kayıtlardan azade olarak terennüm eden bir nazım şeklidir. Zaman zaman Fransız şairlerinin de rağbet gösterdiği bu tasannusuz nazma, şiirlerinde hiçbir zaman iltifat etmeyen Yahya Kemal, sanıyorum ki beyaz Türkçe ile parazitlerinden kurtulmuş, yalın kılıç sadeliği içinde, muhteşem ve ihtişamı içinde sade bir dile duyduğu hasreti anlatmak istemiştir. Soru: Yahya Kemal, Türk edebiyatına ve fikir hayatına ne getirmiştir? Cevap: Yahya Kemal, bu kubbede, yani kendi gök kubbemizde, ebediyen yaşayacak olan bir sestir. Kuğunun son şarkısı, edebiyatımızın has bahçesinde boy atan şahane bir gül. Dünün zevkini yaşadığı çağın insanlarını aşılayabilen bir büyücü. Bakışlarını ezeliye çeviren, Bülent Servilerin gölgesinde maziye, yani mazinin ebedi değerlerini dile getirerek dehrin hayhuyuna kahkahalarla gülen bir rinttir. 21. yüzyılın makine gürültüleri içinde sersemleyen insanlarına, Lale Devri'nin unutulmaz şarkılarını, ihtisaslarını, ürpertilerini terennüm eden, kökü mazide olan Ati'dir. Bir rüyanın devamıdır Yahya Kemal, bitmeyen ve bitmeyecek olan bir rüyanın. Elbette ki bu hassas, bu kanatlı şiirin bir fikir tarafı da var. Şiirin içinde eriyen bir fikir, şiire açılan bir fikir. Yalnız üstadı geniş irfanına rağmen metotlu ve sistemli düşünen bir yol gösterici saymak hata olur. Üstadın en mühim mirası, dikkatlerimizi büyük ve şerefli bir tarihe çevirmiş olmasıdır. Türk düşüncesine bir başka armağanı da yetiştirdikleri, bilhassa Tanpınar. Yahya Kemal olmasa Tanpınar da olamazdı. Şairin sohbetleriyle bütün bir nesli nasıl büyülediğini unutmamalıyız. Bu itibarla Yahya Kemal'i girift hüviyetiyle tanımak için Tanpınar'ın Yahya Kemal kitabına eğilmek en emin yol. Bir insandan daha ne bekleyebiliriz? Türk dilini ebediyen yaşayacak olan bir avuç şiirle zenginleştirmek, iftiraya uğrayan bir tarihi bütün ihtişamıyla diriltmek ve Türk irfanına bir tanpınar hediye etmek kaç faniye nasip olabilir? Bir halk edebiyatı var mı? Edebiyatımızı havasa, avama mahsus diye ikiye ayırmak sanıyorum ki Ziya Paşa'dan kaynaklanan bir hezeyandır. Cumhuriyet aydınları, üstadın şiir ve inşa başlıklı makalesini tartışılmaz bir delilmiş gibi her vesileyle öne sürer. Oysa Paşa, Harabat isimli antolojisiyle bu makaledeki hükümlere hiç de inanmadığını ispat ettiği gibi, daha önce ve daha sonra yazdığı şiirlerle de ciddiye alınacak bir yazar olmadığını göstermiştir. Bizce bir ülkenin edebiyatını halk için edebiyat, aydınlar için edebiyat diye ikiye ayırmak büyük bir hamakattir. Çünkü önce halk mefhumunu müphemiyetten kurtarmak ve ilmi bir tarife bağlamak lazım. Bu ise yapılmamıştır ve yapılamaz. Demokrasi, imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleden söz eder. İslamiyet de aile asaletini şiddetle reddeder. Batının hiçbir edebiyat tarihinde böyle bir tasnife rastlayamazsınız. Edebiyat olsa olsa ikiye ayrılabilir. Sözlü edebiyat, yazılı edebiyat. Kaldı ki böyle bir tasnif, yazının cihanşumul bir mahiyet kazandığı çağımızda ancak tarihi bir değer taşıyabilir. Zamanımızda bütün edebiyatlar yazılıdır. Lenin, işçi sınıfı için ayrı bir edebiyat olamayacağını, proletaryanın dünya klasiklerini okuması gerektiğini ısrarla belirtir. Halk edebiyatının tarifi yapılmadığı gibi halkın da ne olduğu tayin edilmiş değildir. Firuz Abadi tercümesine bir göz atalım. Halk, oranlamak, ölçümlemek ve takdir manasındadır. Doğru takdir. Bir nesneyi örneksiz, asıl ve emsalsiz ibda eylemek. İnsanlara nispet edilirse takdir eylemek ve yalan uydurmak. Bir nesneyi yumuşatmak, düzeltmek. Ağacın budaklarını ve düğümlerini düzeltmek. Halika, sefine vezninde insanın özelliği olan tabiata denir ve nas manasındadır ki mahluklar demektir. Nitekim halk dahi denir, mahluk manasındadır, hayvanlara da denir, kazıldığı sırada kuyu, Hicaz'da bir yer adıdır, Mekke ile Yemame arasında bir su adıdır, yağmur taşıyan bulut, bakınız Kamusu Okyanus, Mütercim Asım, Cilt 2, sayfa 896. Görüyoruz ki halk kelimesi menşei olan Arapçada daha çok fiil olarak kullanılır. Nas ve mahluk manasına da gelir. Çağımızda bilhassa konuşma dilinde istimal edilmez. Cumhuriyet aydınlarının Arapça ile ülfetleri yoktur. Bir de Büyük Türk lügatını dinleyelim. Halk isim olarak Ebnai Beşer, Beni Adem, Kaffe-i Nas, Halkı Alem. Şemsettin Sami'nin Kamusu Türkiye'si de şöyle demiş. Halk, icat, ihtira, iftira, kurma. İnsanlar, cemiyeti beşeriye, umum. Cemaat, güruh, kalabalık. Red House, müntehibatta, halk için yaratılmış her şey diyor. Özellikle insanoğlu. Geniş anlamda, avam, millet. Meydan Larousse'un tarifi de şu. Yöneticilere göre bir ülkedeki vatandaşların tamamı. Yazara göre ise aydınların dışında kalan topluluk, kalabalık. Aydının ölçüsüne, kalabalıkla aydını kesin olarak ayıran bu tarif, demokrasiyle nasıl uzlaşabilir? Önceki kamusların hiçbirinde rastlamadığımız bu küçümseyici anlayış, Cumhuriyet aydınlarının ruh dünyasını ifşa etmek bakımından çok değerlidir. Acaba bu müphem kelime aslında olmayan manayı ne zamandan beri ve nasıl yüklenmiş? Başka bir deyişle halk ne zamandan beri hakaretamiz bir kelime olarak kullanılmaktadır? Galiba Cumhuriyet'ten beri. Oysa Cumhuriyet, halk yığınlarının ülke kaderine hakim oldukları bir yönetim değil mi? Halk yığınları kendi kendilerini mi küçümsemektedir acaba? Biraz daha aydınlık için Red House'un 1968'de yayımlanan Yeni Türkçe-İngilizce sözlüğünü okuyalım. Halk, the common people, folk, people, nation, population, craft, halk ağzı, gossip, halkın ağzına düşmek, to be subject of gossip of scandal, halk bilgisi, study of folklore, halk edebiyatı, folk literatür, halk matinesi, cheap afternoon performance, halk musikisi, music of the uneducated people. Şimdi de Castle'ın edebiyat ansiklopedisinden folk literatür maddesini görelim. Bu müphem başlık, babadan kalma efsaneleri, masalları, koşmaları, balat, türküleri, atasözlerini, bilmeceleri ve oyunları kucaklar. Bunların hepsi de ya ilkel kavimlerin eğlencesidir, entertainment, yahut uygar milletlerdeki eğitim görmemiş kimselerin. Özellikleri şifahi olmaktır. Nesilden nesle sözle aktarılırlar. Oldukça eski bir devirde aşağı yukarı tesadüfen yazıya geçirilmiş ve ancak son zamanlarda medeniyet tarihinin bir bölümü sayılarak ilim adamlarının dikkatini çekmiştir. Tanınmış bir üniversite hocasının imzasını taşıyan yazı, çeşitli milletlerdeki masal ve hikayelerin ortak yanlarını ve dünyaya nasıl yayıldıklarını anlatarak devam ediyor. Şifahi Edebiyatlar konusu, NRF'nin bastığı Edebiyatlar Ansiklopedisi'nin de ilk yazısı. Romanyalı allame Mirs Elia şöyle başlıyor söze. Konu uçsuz bucaksız, sınırlarını çizmek güç. Folklorun alanı içindedir şifahi edebiyat. Ama etnolojiyle de, sosyolojiyle de ilgilidir. Filhakika, şifahi edebiyatlar, arkaik veya ilkel toplumların imtiyazı değildir. Avrupa ve Doğu toplumlarında da görülür. Hepsinde de kültür mirasının bütünü söz yolu ile korunur ve aktarılır. Bu geleneklerin kaynağı nedir? İleride göreceğiz. Yalnız şimdiden şurasını işaret edelim. Folklorcu ve etnologların derlediği malzemenin çoğunluğu için edebi sıfatını kullanmak yerinde olur kanaatindeyiz. Bir Avustralya veya Afrika usture ve efsanesi, bir Anglo-Sakson baladı ve büyüsü, bir kıssa ile bir şecere arasında, bir meselle dini bir menkıbe arasında biçimce ne fark var? Söylenilmiş, sonra da toplumun hafızasında yer almış ne varsa, şifahi edebiyata girer. Çünkü bütün bu metinler kendilerine göre bir hikaye anlatırlar. Yaratılış üsturesi, mitosu, başlangıçta hayali bir zamanda olup bitenlerin hikayesidir. Peki ama büyü de bir hikaye değil midir? Hamasi şiirlerdeki soysop fıkraları bile birer hikayedir. Eliad'ın makalesi çok değerli ve çok öğretici. Fakat konumuz şifahi edebiyat değildir. Son zamanlarda müptelası olduğumuz halk edebiyatı tabirinin ilmi bir gerçek ifade etmediğini belirtmek istiyoruz. O kadar. 22. ayrımın sonu, sayfa 292.